sizi Allah'ın yarattığının, bu dünyada geçici bir süre yaşadığınızın ve bir gün ölüp ona döneceğinizin farkında mısınız? Yaşamanızın bu en önemli gerçeğinin farkına varmak için yapacağınız tek şey vardır. Düşünmek. Gerçeği düşündünüz mü? Maddenin ardındaki sır. Dinleyeceğiniz bu program, yaşamınızın çok önemli bir sırrını içermektedir. Maddesel dünyaya bakış açınızı kökünden değiştirecek olan bu konuyu çok dikkatli bir biçimde dinlemelisiniz. Bu programda anlatılanlar farklı bir yaklaşım ya da herhangi bir felsefi düşünce değil, bilimsel olarak kanıtlanmış kesin birer gerçektir. İnsan, hayatı boyunca içinde yaşadığı dünyanın kesin bir maddesel gerçekliği olduğuna şartlanmıştır. Bu şartlanma içinde büyür ve tüm hayatını bu bakış açısı üzerine kurar. Ancak modern bilimin ulaştığı sonuçlar sanıldığından çok farklı ve çok önemli bir gerçeği ortaya çıkarmıştır. Dışımızdaki dünya hakkındaki tüm bilgiler bize beş duyumuz aracılığıyla ulaşır. Bu dünya gözümüzün gördüğü, kulağımızın duyduğu, burnumuzun kokladığı, dilimizin tattığı ve elimizin dokunduğu bir dünyadır. İnsan doğduğu andan itibaren bu beş duyuya bağımlıdır. O nedenle dış dünyayı ancak bu duyuların tanıttığı şekliyle tanır. Oysa algılarımız üzerinde yapılan bilimsel araştırmalar dış dünya dediğimiz kavram hakkında bugüne kadar sanıldığından tümüyle farklı gerçekleri ortaya koymuştur. Bu gerçeklerse dış dünyayı oluşturan maddenin çok önemli bir sırrını gün ışığına çıkarmıştır. Çağdaş düşünür Frederick Wester, bilimin bu konuda ulaştığı noktayı şöyle ifade eder. Bazı düşünürlerin insan bir hayaldir. Aslında bütün yaşananlar geçici ve aldatıcıdır. Bu evren bir gölgedir şeklindeki sözleri günümüzde bilimsel olarak kanıtlanıyor gibidir. Maddenin ardındaki bu sırrı kavramak için önce dış dünya hakkında bize en çok bilgi veren duyumuz olan görme hakkındaki bilgilerimizi hatırlayalım. Görme olayı çok sayıda aşama sonucunda gerçekleşir. Görme sırasında herhangi bir cisimden gelen fotonlar, yani ışık demetleri, gözün önündeki lensin içinden kırılarak geçer ve gözün arka tarafındaki retinaya ters olarak düşer. Buradaki hücreler tarafından elektrik sinyaline dönüştürülen görme uyarıları, sinirler aracılığıyla beynin arka kısmındaki görme merkezi adı verilen küçük bir bölgeye ulaşır. Elektrik sinyali bir dizi işlemden sonra beyindeki bu merkezde görüntü olarak algılanır. Yani görme olayı gerçekte beynin arkasındaki küçük, ışığın hiçbir şekilde giremediği kapkaranlık bir noktada yaşanır. Şimdi genelde herkesçe bilinen bu bilgiyi bir kez daha dikkatlice inceleyelim. Biz görüyorum derken aslında gözümüze gelen uyarıların elektrik sinyaline dönüşerek beynimizde oluşturduğu etkiyi görürüz. Yani görüyorum derken aslında beynimizdeki elektrik sinyallerini seyrederiz. Hayatımız boyunca gördüğümüz her görüntü birkaç santimetre küplük görme merkezinde oluşur. Örneğin ufka baktığınızda gördüğünüz uçsuz bucaksız manzara bu küçücük yerde meydana gelir. Bu arada gözden kaçırılmaması gereken bir nokta daha vardır. Kafatası ışığı içeri geçirmez. Yani beynin içi kapkaranlıktır. Dolayısıyla beynin ışığın kendiyle muhatap olması asla mümkün değildir. Buradaki ilginç durumu bir örnekle açıklayalım. Karşımızda bir mum olduğunu düşünelim. bu mumun karşısına geçip onu uzun süre izleyebiliriz. Ama bu süre boyunca beynimiz muma ait ışığın aslıyla hiçbir zaman muhatap olmaz. Mumun ışığını gördüğümüz anda bile kafamızın ve beynimizin içi kapkaranlıktır. Kapkaranlık beynimizin içinde aydınlık, ışıl ışıl ve renkli bir dünyayı seyrederiz. Aynı durum diğer algılar için de geçerlidir. Ses, dokunma, tad ve koku birer elektrik sinyali olarak beyne ulaşır ve buradaki ilgili merkezlerde algılanır. Duyma olayı da böyledir. Dış kulak, çevredeki ses dalgalarını kulak kepçesi vasıtasıyla toplayıp orta kulağa iletir. Orta kulak aldığı ses titreşimlerini güçlendirerek iç kulağa aktarır. İç kulak da bu titreşimleri elektrik sinyallerine dönüştürerek beyne gönderir. Aynı görmede olduğu gibi duyma işlemi de beyindeki duyma merkezinde gerçekleşir. Kafatası ışığı geçirmediği gibi sesi de geçirmez. Dolayısıyla dışarısı ne kadar gürültülü de olsa beynin içi tamamen sessizdir. Buna rağmen en net sesler beyinde algılanır. Öylesine bir netliktir ki bu, sağlıklı bir insan kulağı hiçbir parazit, hiçbir cızırtı olmaksızın her şeyi duyar. Ses geçirmeyen beyninizde bir orkestranın senfonilerini dinlersiniz, kalabalık bir ortamın tüm gürültüsünü duyarsınız, bir yaprağın hışırtısından jet uçaklarının gürültüsüne pek çok sesi kolaylıkla algılayabilirsiniz. Ama o anda hassas bir cihazla beyninizin içindeki ses düzeyi ölçülse, burada derin bir sessizliğin hakim olduğu görülecektir. Koku algımızın oluşması da buna benzer. Vanilya kokusu, gül kokusu gibi uçucu moleküller, burnun epitelyum denilen bölgesindeki titrek tüylerde bulunan alıcılara gelir ve bu alıcılarda etkileşime girerler. Bu etkileşim beynimize elektrik sinyali olarak iletilir ve koku olarak algılanır. Sonuçta bizim güzel ya da çirkin diye adlandırdığımız kokuların hepsi uçucu moleküllerin etkileşimlerinin elektrik sinyaline dönüştürüldükten sonra beyindeki algılanış biçiminden başka bir şey değildir. Bir parfümü, bir çiçeği, sevdiğiniz bir yemeği, deniz kokusunu, hoşunuza giden ya da gitmeyen her türlü kokuyu beyninizde algılarsınız. Fakat koku molekülleri beyne hiçbir zaman ulaşamaz. Ses ve görüntüde olduğu gibi koku alırken de beyninize ulaşan yalnızca elektrik sinyalleridir. Sonuç olarak doğduğunuz andan itibaren dışarıdaki nesnelere ait olarak bildiğiniz tek şey duyu organlarınız aracılığıyla hissettiğiniz elektrik uyarılarıdır. Bir başka örnekse tad alma sırasında yaşanır. İnsan dilinin ön tarafında 4 farklı tip kimyasal alıcı vardır. Tuzlu, tatlı, ekşi ve acı. Tad alıcılarımız bir dizi kimyasal işlemden sonra bu algıları elektrik sinyallerine dönüştürür ve beyne iletirler. Bu sinyaller de beyin tarafından tad olarak algılanır. Bir çikolatayı ya da sevdiğiniz bir meyveyi yediğinizde aldığınız tad, elektrik sinyallerinin beyin tarafından yorumlanmasıdır. Dışarıdaki nesneye ise asla ulaşamazsınız. Çikolatanın kendini göremez, koklayamaz ve tadamazsınız. Örneğin beyninize giden tad alma sinirleri kesilse, o an yediğiniz herhangi bir şeyin tadının beyninize ulaşması mümkün olmaz. Tat duyunuzu tamamen yitirirsiniz. Bu noktada karşımıza bir gerçek daha çıkar. Bir yiyeceği tattığımızda bir başkasının o yiyecekten aldığı tadın bizim aldığımız tadla aynı olup olmadığını bilemeyiz. Aynı şekilde bir sesi duyduğumuzda başka birinin duyduğu sesin bizim algıladıklarımızla aynı olduğundan emin olmamız mümkün değildir. Bu gerçekle ilgili Lincoln Barnett şöyle demektedir. Hiç kimse kendinin kırmızıyı ya da do notasını duyuşunun başka bir insaninkiyle aynı olup olmadığını bilemez. Dokunma duyumuz içinde değişen bir şey olmaz. Bir cisme dokunduğumuzda dış dünyayı ve nesneleri tanımamıza yardımcı olacak bilgiler derideki duyu sinirleri aracılığıyla beyne ulaştırılır. dokunma hissi beynimizde oluşur. Zannedildiği gibi dokunma hissini algıladığımız yer parmak uçlarımız ya da derimiz değil, yine beynimizdeki dokunma merkezidir. Bizler, nesnelerden gelen elektriksel uyarıların beynimizde değerlendirilmesi sonucu sertlik ya da yumuşaklık, sıcaklık ya da soğukluk gibi nesneleri tanımlayan farklı farklı hisler duyarız. Hatta bir cismi tanımaya yarayan her türlü detayı bu uyarılar sonucunda elde ederiz. Bu önemli gerçekle ilgili olarak Bertrand Russell gibi önemli filozofların düşünceleri şöyledir. Bir limonun gerçekten var olup olmadığı ve nasıl bir süreçle varlaştığı sorulamaz, incelenemez. Limon sadece dille anlaşılan tat, burunla duyulan koku, gözle görülen renk ve biçimden ibarettir ve yalnız bu nitelikleri bilimsel bir araştırmanın ve yargının konusu olabilir. Bilim nesnel dünyayı asla bilemez. Yani maddesel dünyaya ulaşmamız imkansızdır. Muhatap olduğumuz tüm nesneler gerçekte görme, işitme, dokunma gibi algıların toplamından ibarettir. Algı merkezlerindeki bilgileri değerlendiren beynimiz, yaşamımız boyunca maddenin bizim dışımızdaki aslıyla değil, beynimizdeki kopyalarıyla muhatap olur. Biz ise bu kopyaları dışımızdaki gerçek madde zannederek yanılırız. Buraya kadar anlattığımız fiziksel gerçekler bizi tartışılmaz bir sonuca ulaştırır. Bizim gördüğümüz, dokunduğumuz, duyduğumuz ve adına madde, dünya ya da evren dediğimiz kavramlar sadece ve sadece beynimizde oluşan elektrik sinyalleridir. Örneğin meyve yiyen biri aslında meyvenin beynindeki algısıyla muhataptır, aslıyla değil. Kişinin meyve diye nitelendirdiği şey, meyvenin biçimi, tadı, kokusu ve sertliğine ait elektriksel bilginin beyinde algılanmasından ibarettir. Eğer beyne giden görme sinirini keserseniz, meyve görüntüsü de bir anda yok olur. Veya burundaki algılayıcılardan beyne uzanan sinirdeki bir kopukluk, koku algınızı tamamen ortadan kaldırır. Çünkü meyve, bir takım elektrik sinyallerinin beyin tarafından yorumlanmasından başka bir şey değildir. Üzerinde düşünülmesi gereken ayrı bir noktada uzaklık hissidir. Uzaklık, örneğin okuduğunuz bir kitapla aranızdaki mesafe, sadece beyninizde meydana gelen bir boşluk hissidir. Bir insanın kendinden çok uzakta sandığı maddeler de aslında beyninin içindedir. Örneğin insan göğe bakıp yıldızları seyreder ve bunların milyonlarca ışık yılı uzakta olduklarını sanır. Oysa gerçekte yıldızlar onun içinde, beynindeki görüntü merkezindedir. Bu anlatılanları dinlerken içinde oturduğunuzu sandığınız odanın da aslında içinde değilsiniz. Aksine oda sizin içinizde. Bedeninizi görmeniz sizi odanın içinde olduğunuza inandırır. Ancak şunu unutmayın, bedeniniz de beyninizde oluşan bir görüntüdür. Tüm diğer algılarınız için de aynı durum geçerlidir. Örneğin siz yan odadaki televizyonun sesini duyduğunuzu sanırken aslında beyninizin içindeki sesle muhatap olursunuz. Ne yanda bir oda olduğunu ne de o odadaki bir televizyondan ses geldiğini ispatlamanız mümkün değildir. Metrelerce uzaktan geldiğini sandığınız ses de hemen yanınızdaki kişinin konuşması da aslında beyninizdeki birkaç santimetre karelik duyma merkezinde algılanmaktadır. Bu algı merkezinin dışında sağ, sol, ön, arka gibi bir kavram yoktur. Yani sizin duyduğunuz ses sağdan, soldan veya havadan size ulaşan bir ses değildir. Bir yönü yoktur. Siz beyninizin içindeki sesi duyarsınız. Algıladığınız kokular da böyledir. Hiçbiri uzak bir mesafeden size ulaşmaz. Koku alma merkezinizde oluşan etkileri dışarıdaki maddelerin kokusu zannedersiniz. Oysa bir gülün görüntüsü nasıl ki görme merkezinizin içindeyse, o gülün kokusu da aynı şekilde koku alma merkezinizin içindedir. Dışarıda ne gül ne de ona ait bir koku olduğunu ispatlamanız mümkün değildir. Çünkü algılarımızın bize tanıttığı dış dünya, aynı anda beynimize ulaşan elektrik sinyalleri bütününden başka bir şey değildir. Beynimiz hayatımız boyunca bu sinyalleri değerlendirir. Biz de bunları maddenin dışarıdaki aslı sanarak yanıldığımızın farkında olmadan bir ömür süreriz. Yanılırız çünkü algılarımızla maddenin kendine asla ulaşamayız. Dış dünya sandığımız sinyalleri yorumlayıp anlamlı hale getiren de yine bizim beynimizdir. Örneğin duyma algısını ele alalım. Kulağımızın içine gelen ses dalgalarının yorumunu yaparak onu bir senfoniye çeviren aslında beynimizdir. Yani müzik, beynimizin oluşturduğu bir algıdır. Renkleri görmekte aslında gözümüze ulaşan ışığın farklı dalga boylarından başka bir şey değildir. Bu farklı dalga boylarını renklere çeviren yine beynimizdir. Dış dünyada renk yoktur. Ne elma kırmızı, ne gökyüzü mavi, ne de ağaçlar yeşildir. Onlar sadece öyle algıladığımız için öyledir. Dış dünya tamamen algılayana bağlıdır. Nitekim gözdeki retinada oluşan küçük bir bozukluk renk körlüğüne sebep olur. Kimi insan maviyi yeşil, kimi kırmızıyı mavi, kimi de renkleri grinin çeşitli tonları şeklinde algılar. Bu noktadan sonra dışarıdaki nesnenin renkli olup olmaması önemli değildir. Ünlü düşünür Berkeley de bu gerçeğe şu sözleriyle dikkat çekmektedir. İlkin renklerin, kokuların ve bunlar gibi diğer algıların gerçekten var olduğu sanıldı. Ama daha sonra bu çeşit görüşler reddedildi ve görüldü ki bunlar duyumlarımız sayesinde vardır. Sonuç olarak biz nesneleri onlar renkli olduğundan ya da dışarıda maddi bir varlığa sahip olduklarından dolayı renkli görmeyiz. Çünkü varlıklara yüklediğimiz tüm nitelikler dış dünyaya ait değildir. İçimizde, yani beynimizde oluşurlar. Şimdiye dek hep bir dış dünyadan, bir de bizim gördüğümüz ve beynimizde oluşan algılar dünyasından söz ettik. Ama dış dünyaya hiçbir zaman ulaşamadığımıza göre bu dünyanın gerçekten var olduğunu nasıl bilebiliriz? Elbette ki bilemeyiz. Aksine her nesne yalnızca algıların bir toplamı olduğuna, algılar da yalnız zihinde var olduklarına göre bizim bilebildiğimiz tek dünya algılar dünyasıdır. Tanıdığımız tek dünya zihnimizin içinde olan, orada çizilen, seslendirilen ve renklendirilen, kısacası zihnimizde meydana gelen bir dünyadır ve bizim varlığından emin olabileceğimiz tek dünyada budur. Beynimizde seyrettiğimiz algıların maddesel karşılıkları olduğunu ise asla ispatlayamayız. Bu algılar pekala yapay bir kaynaktan da geliyor olabilir. Bunu şöyle bir örnekle zihnimizde canlandırabiliriz. Önce beynimizi vücudumuzun dışına çıkarıp cam bir küpün içinde suni olarak yaşattığımızı düşünelim. Bir de bunun yanına her türlü elektrik sinyalinin üretilebildiği bir bilgisayar yerleştirelim. Sonra herhangi bir ortama ait görüntü, ses, koku gibi verilerin elektrik sinyallerini yapay olarak bu bilgisayarda üretelim ve kaydedelim. Bu bilgisayarı elektrik kablolarıyla beynimizdeki algı merkezlerine bağlayalım ve burada kayıtlı olan sinyalleri beynimize gönderelim. Bu sinyalleri algıladıkça beynimiz bunların karşılığı olan ortamı görecek ve yaşayacaktır. Bu bilgisayardan beynimize, kendi görüntümüze ait elektrik sinyalleri de gönderebiliriz. Örneğin bir masada otururken algıladığımız bütün görme, işitme, dokunma gibi duyuların elektriksel karşılıklarını beynimize gönderdiğimizde, beynimiz kendini bürosunda oturmakta olan bir iş adamı sanacaktır. Bir başka deyişle, siz kendinizi bürosunda oturmakta olan bir iş adamı sanacaksınız. Bilgisayardan gelen uyarılar devam ettikçe de bu hayali dünya devam edecektir. Yalnızca bir beyinden ibaret olduğunu ise hiçbir şekilde anlayamayacaktır. Çünkü beynin içinde bir dünya oluşması için beyindeki ilgili merkezlere gerekli uyarıların ulaşması yeterlidir. Bu uyarılar yapay bir kaynaktan, örneğin bir kayıt cihazından ya da daha farklı bir algı kaynağından geliyor olabilir. Ünlü bilim felsefecisi Bertrand Russell bu konuda şunları söyler. Parmaklarımızla masaya bastığımız zamanki dokunma duyusuna gelince, bu parmak uçlarındaki elektron ve protonlar üzerinde bir elektrik etkisidir. Modern fiziğe göre masadaki elektron ve protonların yakınlığından oluşmuştur. Eğer parmak uçlarımızdaki aynı etki bir başka yolla ortaya çıkmış olsaydı, hiç masa olmamasına rağmen aynı şeyi hissedecektik. Maddesel karşılıkları olmayan algıları gerçek sanarak aldanmamız çok kolaydır. Nitekim bu gerçeği rüyalarımızda sık sık yaşarız. Rüyada tamamen gerçek gibi duran olaylar yaşar, insanlar, nesneler, ortamlar görürüz. Ama hepsi birer algıdan başka bir şey değildir. Rüyayla gerçek dünya arasında ise temel bir fark yoktur. Her ikisi de zihinde yaşanır. Buraya kadar anlaşılacağı gibi, içinde yaşadığımızı sandığımız ve dış dünya adını verdiğimiz maddesel dünyanın aslında beynimizde oluştuğuna kuşku yoktur. Ama asıl önemli soru burada ortaya çıkıyor. Bildiğimiz bütün maddesel varlıklar gerçekte birer algıysa, o halde beynimiz nedir? Beynimiz de kolumuz, bacağımız ya da başka herhangi bir nesne gibi maddesel dünyanın bir parçası olduğuna göre o da diğer maddeler gibi bir algı olmalıdır. Bu konuyu daha iyi açıklamak için rüyayla ilgili bir örnek verelim. Beynimizin içinde bir rüya seyrettiğimizi düşünelim. Rüyada hayali bir bedenimiz olacaktır. Hayali bir kolumuz, hayali bir gövdemiz, hayali bir gözümüz ve de hayali bir beynimiz. Rüya sırasında bize nerede görüyorsun gibi bir soru gelse, vereceğimiz cevap beynimde görüyorum olacaktır. Ama ortada gerçek bir beyin yoktur. Sadece hayali bir vücut, hayali bir kafatası ve hayali bir beyin vardır. Rüyamızdaki görüntüyü gören irade ise rüyadaki hayali beyin değil, ondan daha ötede olan bir varlıktır. Rüyadaki ortamla gerçek hayat dediğimiz ortam arasında herhangi bir fiziksel fark olmadığını biliyoruz. Öyleyse bize gerçek hayat dediğimiz bu ortamda nerede görüyorsun sorusu sorulduğunda az önce verdiğimiz örnekteki gibi beynimde cevabını vermemizin bir anlamı yoktur. Her iki durumda da gören ve algılayan irade bir et parçası niteliğindeki beyin olamaz. Beyni analiz ettiğimizde karşımıza diğer canlı organlarda da bulunan protein ve yağ molekülleri gibi moleküllerden daha farklı bir malzeme çıkmaz. Yani beyin dediğimiz et parçasında görüntüleri seyredecek, yorumlayacak, bilinci oluşturacak, kısacası ben dediğimiz şeyi yaratabilecek bir özellik yoktur. Aral Gregory, beynin içinde görüntünün algılanmasıyla bir yanılgıyı şöyle dile getirmektedir. Gözlerin beyinde resimler oluşturduğunu söylemeye yönelik bir eğilim söz konusudur. Fakat bundan kaçınmak gerekir. Beyinde bir resim oluştuğu söylenirse, bunu görmesi için içte bir göz daha olması gerekir. Fakat bu gözün resmini görebilmek için bir göze daha ihtiyaç olacaktır ve bu da sonsuz bir göz ve resim olması anlamına gelir. Bu mümkün olamaz. Maddeden başka bir varlığı kabul etmeyen materyalistlerin içinden çıkamadıkları asıl nokta budur. Gören, gördüğünü algılayan ve tepki veren içteki göz kime aittir? Carl Trivram'da bilim ve felsefe dünyasında algıyı hissedenin kim olduğuyla ilgili bu önemli arayışa dikkat çekmiştir. Yunanlardan beri filozoflar makinenin içindeki hayalet, küçük insanın içindeki küçük insan ve bunlar gibi kavramlar üzerine düşünüp durmuşlardı. Ben, yani beyni kullanan varlık nerededir? Asıl bilmeyi gerçekleştiren kim? Assisi ile Aziz Francis'in de söylemiş olduğu gibi, aradığımız şey bakanın ne olduğudur. Şimdi şunu düşünün. Bu programı dinlediğiniz müzik setiniz, içinde oturduğunuz oda, kısaca önünüzdeki bütün görüntüler beyninizin içinde görülmektedir. Peki bu görüntüleri atomlar mı görüyor? Hem de kör, sağır, bilinçsiz atomlar. Neden atomların bir kısmı bu özellikleri kazanmış da diğerleri kazanamamış? Düşünmemiz, kavramamız, hatırlamamız, sevinmemiz, üzülmemiz, bütün bunlar bu atomların arasındaki kimyasal reaksiyonlardan mı ibaret? bu soruları dikkatle düşündüğümüzde atomlarda irade aramanın bir anlamı olmadığını görürüz. Gören, işiten ve hisseden varlığın madde ötesinde bir varlık olduğu açıktır. Bu varlık canlıdır ve ne madde ne de görüntü değildir. Bu varlık vücut görüntümüzü kullanarak önündeki algılarla muhatap olur. İşte bu varlık ruhtur. Maddesel dünya dediğimiz algılar bütünü, işte bu ruh tarafından seyredilen bir hayaldir. Gerçek olan varlık ruhtur. Madde olarak gördüklerimiz ise ruhun gördüğü algılardan ibarettir. Akıllı varlıklar birer atom ve molekül yığını ve bunların arasındaki kimyasal reaksiyonlar değil, birer ruhtur. Tüm bu gerçekler bizi çok önemli bir soruyla daha karşı karşıya getirir. Madem maddesel dünya olarak tanıdığımız şey gerçekte ruhumuzun gördüğü algılardan ibarettir, o halde bu algıların kaynağı nedir? Bu soruya cevap verirken dikkat edilmesi gereken en önemli gerçek, maddenin kendi başına bağımsız bir varlığı olmadığıdır. Madde bir algı olduğuna göre yapay bir şeydir. Yani bu algının bir başka güç tarafından yapılması, daha açık bir ifadeyle yaratılması gerekir. Hem de sürekli olarak. Eğer sürekli bir yaratma olmazsa, madde dediğimiz algılar da yok olur gider. Bu, bir televizyon ekranında görüntünün devam edebilmesi için, yayının da sürekli devam etmesi gibidir. Peki, bizim ruhumuza yıldızları, dünyayı, bitkileri, insanları, bedenimizi ve gördüğümüz diğer her şeyi sürekli olarak izletiren kimdir? İçinde yaşadığımız tüm maddesel evreni, yani algılar bütününü yaratan ve sürekli yaratmaya devam eden üstün bir yaratıcının varlığı apaçıktır. Bu yaratıcı, bu denli görkemli bir yaratılış sergilediğine göre de sonsuz bir güç ve bilgi sahibidir. Nitekim o yaratıcı bize kendini tanıtır. İnsanlara gönderdiği kitap yoluyla bize kendini, evreni ve canlıların neden var olduğunu anlatır. O yaratıcı Allah, insanlara bir müjde olarak gönderdiği kitabının ismi ise Kur'an'dır. Göklerin ve yerin, yani evrenin sabit ve kararlı olmadığı, sadece Allah'ın yaratmasıyla varlık bulduğu ve o yaratmayı durdurduğunda yok olacakları bir ayette şöyle ifade edilir. Şüphesiz Allah, gökleri ve yeri zeval bulurlar diye tutuyor. Andolsun eğer zeval bulacak olurlarsa kendinden sonra artık kimse onları tutamaz. Doğrusu o halimdir, bağışlayandır. Fatır Suresi 41. İnsanların çoğu Allah'ın sonsuz gücünü ve kainatın bir algılar bütünü olduğunu tam olarak anlayamadığı için Allah'ı da gerektiği gibi kavrayamaz. Allah'ı göklerde bir yerde bulunan ve dünya işlerine müdahale etmeyen bir varlık olarak düşünür. Maddeyi mutlak varlık sandığı için Allah'ın akıl veya radyo dalgaları gibi maddeye saran bir güç olduğunu zanneder. Oysa bu çok büyük bir yanılgıdır. Tek mutlak varlık Allah'tır. Hayal olansa insanın kendi ve madde zannettikleridir. Böyle olunca da Allah'ın madde topluluğunun dışında olması gibi bir şey söz konusu olamaz. Allah her yerdedir ve her yeri kaplamaktadır. Bu gerçek Kur'an'da şöyle açıklanır. Allah, ondan başka ilah yoktur. Diridir, kayımdır. Onu uyuklama ve uyku tutmaz. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. İzni olmaksızın O'nun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, önlerindekini ve arkalarındakini bilir. Onlarsa dilediği kadarının dışında O'nun ilminden hiçbir şeyi kavrayıp kuşatamazlar. onun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. Onların korunması ona güç gelmez. O pek yücedir, pek büyüktür. Bakara Suresi 255. Allah'ın mekandan münezzeh olduğu ve her yeri çepeçevre kuşattığı gerçeği Bakara Suresinin 115. ayetinde de şöyle belirtilmektedir. Doğu da Allah'ındır, batı da. Her nereye dönersiniz, Allah'ın yüzü orasıdır. Şüphesiz ki Allah kuşatandır, bilendir. Maddesel varlıklar birer algı olduklarına göre Allah'ı göremezler ama Allah kendi yarattığı maddeyi her şekliyle görür. Kur'an'da En'am suresinin 103. ayetinde gözler onu idrak edemez, oysa bütün gözleri idrak eder denilerek bu gerçek haber verilmektedir. Yani biz Allah'ın varlığını gözlerimizle algılayamayız ama Allah bizim içimizi, dışımızı, bakışlarımızı, düşüncelerimizi tam olarak kuşatmıştır. Onun bilgisi dışında biz tek bir söz söyleyemeyiz, hatta tek bir nefes dahi alamayız. Dış dünya sandığımız algıları seyrederken, yani hayatımız sürerken de bize en yakın olan varlık Allah'ın kendidir. Kur'an'da Kaf suresinde yer alan andolsun insanı biz yarattık ve nefsinin ona ne vesveseler vermekte olduğunu biliriz. Biz ona şah damarından daha yakınız ayetinin sırrı da bu gerçekte gizlidir. Bir insan kendi bedeninin maddeden oluştuğunu zannettiğinde bu önemli gerçeği kavrayamaz. Ama tüm algıladığı dünyanın hayal olduğunu kavradığında artık dışarısı, içerisi, uzak yakın gibi kavramlar anlamsızlaşır. Allah kendini çepeçevre kuşatmıştır ve ona sonsuz yakındır. Allah insanlara sonsuz yakın olduğunu, kullarım beni sana soracak olursa muhakkak ki ben onlara pek yakınım ayetiyle bildirmiştir. İsra suresinin 60. ayetindeki muhakkak Rabbin insanları çepeçevre kuşatmıştır ifadesi de yine aynı gerçeği haber verir. İnsan kendine en yakın olan varlığın yine kendi olduğunu sanarak yanılır. Oysa Allah bize kendimizden bile daha yakındır. Vakıa suresinin 83 ile 85. ayetleri arasında da bu gerçeğe dikkat çekilmiştir. Hele can boğaza gelip dayandığında ki o sırada siz sadece bakıp durursunuz, biz ona sizden daha yakınız. Ancak görmezsiniz. Ama ayette de bildirildiği gibi insanlar gözleriyle görmedikleri için bu olağanüstü gerçekten habersiz yaşarlar. Öte yandan bir gölge varlıktan başka bir şey olmayan insanın Allah'tan bağımsız bir güç ve iradeye sahip olması da mümkün değildir. Enfal suresinin 17. ayetinde geçen "Attığın zaman sen atmadın ama Allah attı" şeklindeki ifadede ise hiçbir fiilin Allah'tan bağımsız olmadığı vurgulanmaktadır. İnsan gölge varlık olduğu için atma eylemini yapan kendi olamaz. Ancak Allah bu gölge varlığa kendinin attığı hissini vermektedir. Gerçekte ise tüm fiilleri gerçekleştiren Allah'tır. Kişinin yaptığı işleri kendine ait fiiller olarak kabul etmesi sadece kendini aldatmak olur. Gerçek budur. Bir insan bunu kabullenmek istemeyebilir. Kendini Allah'tan bağımsız bir varlık sanmaya devam edebilir. Ama bu hiçbir şeyi değiştirmez. Açıkça görüldüğü gibi dış dünyanın Allah'ın sürekli ruhumuza gösterdiği görüntüler bütünü olduğu bilimsel ve mantıksal bir gerçektir. Ne var ki insanlar genelde dış dünya kavramının içine her şeyi dahil etmezler ya da etmek istemezler. Bu konuda biraz samimi ve cesur düşünecek olursanız, evinizin, içindeki eşyaların veya antikaların, yazdığınızın, yeni aldığınız arabanızın, ofisinizin, mücevherlerinizin, bankadaki hesabınızın, gardrobunuzun, eşinizin, çocuklarınızın, iş arkadaşlarınızın ve sahip olduğunuz diğer şeylerin de size gösterilen bu hayali dünyaya dahil olduğu gerçeğini fark edersiniz. Çevrenizde gördüğünüz, duyduğunuz, kokladığınız, kısacası beş duyunuzla algıladığınız her şey bu hayali dünyaya aittir. En sevdiğiniz sanatçının sesi, oturduğunuz iskemlenin sertliği, kokusu hoşunuza giden bir parfüm, sizi ısıtan güneş, renkleriyle göz alıcı bir çiçek, pencerenizin dışında uçan bir kuş, denizin üzerinde hızla ilerleyen sürat motoru, bol ürün veren bahçeniz, işinizde kullandığınız bilgisayar ya da dünyadaki en kaliteli teknolojiye sahip müzik setiniz. Gerçek budur. Çünkü dünya insanı denenmek için yaratılmıştır. İnsanlar kısa yaşamları boyunca dışarıdaki gerçeğine asla erişemedikleri algılarla denenir. Bu algılarsa insana özellikle süslü ve çekici gösterilir. Bu gerçek Kur'an'da şöyle haber verilmektedir. Kadınlara, oğullara, kantar kantar yığılmış altın ve gümüşe, salma güzel atlara, hayvanlara ve ekinlere duyulan tutkulu şehvet, insanlara süslü ve çekici kılındı. Bunlar dünya hayatının metadır. Asıl varılacak güzel yer Allah katında olandır. Âl-i İmran Suresi 14. İnsanların çoğu sahip oldukları ya da olmaya çalıştıkları malların, paraların, yığdıkları altınların, gümüşlerin, dolarların, mücevherlerin, taşıdıkları hesap cüzdanlarının, kredi kartlarının, kullandıkları dolaplar dolusu kıyafetlerin, son model arabaların, kısacası her türlü zenginliğin büyüsüyle dinlerini bir kenara bırakır, ahireti unutur ve yalnızca dünyaya yönelirler. İşim var, ideallerim var, sorumluluklarım var, vaktim kısıtlı, yetiştirmem gereken işler var, ileride yapacağım diyerek dünyanın süslü ve çekici yüzüne aldanarak namaz kılmaz, ihtiyaçlarından arda kalan mallarını fakirlere vermez, ahirette kazanç sağlayacakları ibadetlere yönelmezler. Aksine yalnızca dünyada kazanç sağlamaya çalışarak ömürlerini tüketirler. Rum suresinin 7. ayetinde bildirilen, onlar dünya hayatından dışta olanı bilirler, ahirettense gafildirler sözleriyle işte tam bu yanılgı tarif edilir. Her şeyin bir görüntü olduğu gerçeği ise dünyaya dair bütün hırs ve bağlılıkları bir anda anlamsızlaştırır. Çünkü bu gerçeğin anlaşılması insanların sahip olduğu ve olmaya çalıştığı her şeyin hırsla sahip oldukları mülklerinin, varlıklarıyla övündükleri çocuklarının, kendilerine en yakın sandıkları eşlerinin, arkadaşlarının, en sevdikleri bedenlerinin, bir üstünlük olarak gördükleri mevkilerinin, okudukları okulların, geçirdikleri tatillerin birer hayalden ibaret olduğunu göstermektedir. Bu durumda bunlar adına yapılan hırs, geçirilen zaman, harcanan çaba da boşunadır. Örneğin bir holding patronu zırhlı arabasıyla holdingine gelip 30 katlı heybetli binasına gururla baktığında bunu kendi eseri ve malı zannederek kibirlenecektir. Ancak aynı insan içine toz kaçtığı için kaşınan tek gözünü hafifçe alttan kaşıyarak bu binaya baktığında binanın ileri geri gidip geldiğini ve diğer görüntülerle iç içe geçtiğini görür. Gördüğü bina görüntüsünün hangisi gerçektir? Bina gerçekten karşısında mıdır? Yoksa bina dediği şey gözünü kaşımasıyla birlikte oynayan ve beyninde oluşan bir bina görüntüsü müdür? Bu kişi bu gördüğü görüntü karşısında biraz olsun düşündüğü takdirde holding binası, zırhlı arabası ve tüm mal varlığıyla birlikte tüm hayatının bir hayalden ibaret olduğunu anlayacaktır. Açıkça görüldüğü gibi sahip oldukları mal ve mülkleriyle, yatlarıyla, helikopterleriyle, fabrikalarıyla, holdingleriyle, köşkleriyle, arazileriyle sanki bunlar gerçekten varmışçasına övünen insanlar oldukça küçük duruma düşerler. Ancak yatlarında kendilerinden emin bir edayla dolaşan zenginler, çevrelerine gösteriş yapanlar, insanları küçümseyenler, zenginliklerini her fırsatta dile getirenler, mevkilerinin kendilerini herkesten üstün kıldığını zannedenler, aslında bir hayalle ve yine hayal olan görüntülere gösteriş yaptıklarını anladıklarında ne duruma düşeceklerini bilmelidirler. Bunların benzerlerini rüyalarında da sık sık görürler. Rüyalarında da evleri, çok süratli arabaları, son derece değerli mücevherleri, tomar tomar dolarları, yığın yığın altın ve gümüşleri vardır. Rüyalarında da yüksek bir mevkide bulunurlar, binlerce kişinin çalıştığı fabrikaları olur, pek çok insana hükmedebilecek bir güçleri vardır, herkesin hayran kaldığı kıyafetler giyerler. Ancak nasıl rüyada sahip olduklarıyla övünmek onları komik duruma düşürürse, aynı şekilde bu dünyadaki görüntüyle övünmek de buna eşdeğerdir. Rüyalarında gördükleri de, bu dünyada muhatap oldukları da sonuçta Allah'ın onlara gösterdiği algılardan ibarettir. Aynı rüya örneğinde olduğu gibi dünyada yaşadıkları olaylara gösterdikleri tepkiler de gerçeği anladıklarında insanları utandıracaktır. Kendini kaybederek kavga edenler, bağırıp çağıranlar, sahtekarlık, dolandırıcılık yapanlar, rüşvet alanlar, yalan söyleyenler, cimrilik yapanlar, insanların canını yakanlar, dövüp sövenler, gözü dönmüş saldırganlar, haset edenler, gösteriş yapmaya çalışanlar ve kendilerini yüceltmek için uğraşanlar, bir hayal içinde bunları yaptıklarını fark ettiklerinde rezil olacaklardır. Bilinmelidir ki, dünya dediğimiz tüm algıları yaratan Allah, bu dünyadaki tüm malın gerçek sahibidir. Bu gerçeğin farkında olmayıp, aslı hayal olan hırslar uğruna dini bir kenara bırakmak, çok büyük bir akılsızlıktır. Çünkü bu akılsızlığın getireceği sonuç, hem dünya hayatında hem de sonsuz ahiret hayatında çok büyük bir kayıptır. Tüm mülkün kendine ait olduğunu Allah, Nisa suresinde şu şekilde bildirir. Göklerde ve yerde ne varsa tümü Allah'ındır. Allah her şeyi kuşatandır. Nisa suresi 126. Bazı insanlar maddenin algılardan ibaret bir hayal olduğu gerçeğini kabul etmek istemeyebilirler. Oysa bu bir felsefe veya herhangi bir fikir değil, her insanın bizzat yaşayarak ve düşünerek görebileceği kesin bir gerçektir. İnsan kabul etse de etmese de hayaller dünyasında yaşar. Ancak bazı insanlar bu gerçeği kabul ettiklerinde sahip oldukları her şeyi, fabrikalarını, unvanlarını, şöhretlerini, gösterişlerini, dünyaya yönelik tüm hırs ve tutkularını bir anda kaybedeceklerini düşünürler. Bu nedenle bilimsel olarak da ispatlanmış bu apaçık gerçeği şiddetle inkar ederler. Çünkü tüm sahip olduklarının beyinlerinde oluşan görüntüler olduğunu anladıklarında tüm azametleri, kibirleri yok olacak, Allah'a karşı ne kadar aciz ve muhtaç olduklarını göreceklerdir. Bu gerçeği fark etmek, akıl ve iman sahibi bir müminde herhangi bir korku ya da endişeye neden olmamalıdır. Çünkü Müslümanlar zaten Allah'a muhtaç olduklarını, her şeyin tek sahibinin Allah olduğunu bilirler. Bu gerçeği görmeleriyle inançları daha da güçlenecek ve sağlamlaşacaktır. İnsan bu gerçeği şu an kabul etmek istemese ve tüm sahip olduklarını var kabul ederek kendini aldatsa bile, ölümle birlikte her şey açıkça ortaya çıkacaktır. Kur'an'da bildirildiği gibi, hesap günü insanın görüş gücü keskinleşecektir. Ama eğer dünyadaki yaşamını hayali amaçlar peşinde koşarak harcamışsa, bu kişi için hesap günü sonsuz azabın başlangıcı olacaktır. O gün hiç yaşamamış olmayı dileyecek, ayette de bildirildiği gibi, keşke o ölüm kesip bitirseydi. Malım bana hiçbir yarar sağlayamadı. Güç ve kudretim yok olup gitti diyerek helak olacaktır. Bu apaçık gerçekler karşısında akıllı bir insana düşense, önünde hala belli bir vakit varken, dünyadayken bu gerçekleri anlamaya çalışmaktır. Aksi çok büyük bir yıkımdır. Allah, Nur suresinin 39. ayetinde, dünyada hayaller ya da seraflar peşinde koşup, kendi yaratıcısını unutan bu insanların son durumlarını şöyle bildirmektedir. İnkar edenler, onların amelleri dümdüz bir arazideki seraba benzer. Susayan onu bir su sanır. Nihayet ona ulaştığında bir şey bulamaz ve yanında Allah'ı bulur. Allah da onun hesabını tam olarak verir. Allah hesabı çok seri görendir. Maddenin hayal olduğu gerçeği, materyalist felsefenin de sonu demektir. Çünkü bu, maddenin materyalistlerin iddia ettikleri gibi mutlak bir varlık olmadığını, aksine Allah tarafından yaratılan bir algılar bütünü olduğunu bilimsel olarak ortaya koymaktadır. Materyalistlerse, bütün felsefelerini yok eden bu apaçık gerçeğe karşı son derece bağnaz bir tutumla direnmektedirler. Ancak yaptıkları tüm açıklamalar geçersiz olmakta, çaresizce bocalamaktadırlar. Örneğin, materyalist felsefenin 20. yüzyıldaki en büyük savunucularından biri olan George Pulitzer, maddenin varlığının sözde büyük delili olarak otobüs örneğini vermiştir. Koyu bir Marksist olan Pulitzer'e göre, maddenin bir algı olduğunu savunan düşünürler de, otoyolda otobüs gördükleri zaman ezilmemek için kaçmaktadırlar. İşte bu mantık dışı örnek, Pulitzer'e göre maddenin nesnel varlığının ispatıdır. Bir başka ünlü materyalist Johnson ise kendine maddenin bir algılar bütünü olduğu anlatıldığında taşlara tekme atarak onların fiziksel varlıklarını kanıtlamaya çalışmıştır. Benzer bir örnek, Pulitzer'in akıl hocası ve diyalektik materyalizmin Marx'la birlikte kurucusu olan Friedrich Engels tarafından verilmiştir. Engels, eğer yediğimiz pastalar birer algı olsaydı, açlığımızı geçirmezlerdi, diye yazmıştır. Marx, Engels, Lenin gibi ünlü materyalistlerin kitaplarında hep bu tür örnekler ve maddenin varlığını tokat yiyince anlarsınız gibi öfke dolu cümleler yer almaktadır. Materyalistlerin tüm bu örnekleri vermelerine neden olan kavrayış bozukluğuysa, madde bir algıdır açıklamasını, madde bir ışık oyunudur şeklinde anlamalarıdır. Algı kavramının yalnızca görmeyle sınırlı olduğunu, dokunma gibi algılarınsa nesnel karşılığı bulunduğunu sanmaktadırlar. Otobüsün insana çarpması üzerine de, bakın çarpıyor demek ki bir algı değil demektedirler. Anlamakta zorluk çektikleri nokta, otobüs çarpması sırasında yaşanan sertlik, darbe ve acı gibi bütün algılarında yalnızca zihinde oluştuklarıdır. Bu gerçeği yine rüyalarla ilgili bir örnekle açıklayabiliriz. İnsan rüyasında çok gerçekçi olaylar yaşayabilir. Merdivenden yuvarlanıp bacağını kırabilir. Ciddi bir trafik kazası geçirebilir. Bir otobüsün altında kalabilir. Acıktığında bir pasta yiyip karnını doyurabilir. Günlük yaşamda rastlanan olayların benzerleri rüyada da aynı inandırıcılıkta, aynı hislerle yaşanmaktadır. Rüyasında kendine otobüs çarptığını gören kişi, yine rüyasında gözünü hastanede açabilir. Belki de bu kaza sonucu hasta kalmıştır. Ancak kaza da, sakatlık da, gerçekte rüyasında olmuştur. Yine rüyasında bir trafik kazasının ardından öldüğünü, ölüm meleklerinin canını aldığını, ahiret hayatının başladığını görebilir. Bu olay, rüya gibi bir algı olan gerçek dünya hayatında da aynı şekilde yaşanır. Rüyasında yaşadığı tüm bu olayların görüntülerini, seslerini, sertlik hissini, acıyı, ışığı, renkleri, her türlü hissi gayet berrak bir şekilde duyumsamaktadır. rüyada muhatap olduğu algıların tümü gerçek yaşamdaki kadar doğaldır. Rüyasında yediği bir pasta algılardan ibaret olmasına rağmen karnını doyurur. Çünkü doymak da bir algıdır. Oysa ki gerçekte o anda kişi yatakta uzanmış durumdadır. Ortada ne trafik, ne otobüs, ne pasta bulunmaktadır. Rüyadaki kişi dış dünyada karşılıkları bulunmayan algı ve hisleri yaşamakta ve görmektedir. Rüyada dış dünyada hiçbir maddi karşılığı bulunmayan olayların yaşanıyor, görülüyor, hissediliyor olması dış dünyanın tamamen algılardan oluştuğunu net bir biçimde ortaya koymaktadır. Ne var ki her gece rüyalarında hayal olan bir dünyayı gerçek hayat gibi yaşayan materyalistler maddenin hayal olduğu söylendiğinde şiddetle inkar ederler. Oysa bir insan rüyasında da dünya hayatını tüm detaylarıyla gerçekmiş gibi yaşar. Rüyasında gördüğü maddeyi aynı gerçeğinde olduğu gibi var zanneder. Rüyasında denizde yüzen bir insan, suyun soğukluğunu, suyun kaldırma gücünü, ağzına kaçan deniz suyunun tuzlu tadını, denizin iyot kokusunu, kulaç atarken meydana gelen yorgunluğunu, dalgaların bedeninde meydana getirdiği hisleri, martıların sesini, yüzerken suda meydana gelen dalgalanmayı ve köpükleri ve daha binlerce detayı eksiksiz olarak hisseder. Bu nedenle rüyasında gördüğü görüntünün gerçek olduğuna kesin kanaati gelir. Örneğin rüyasında gördüğü denizde bir insanın boğulduğunu görse gerçekmiş gibi panik olur, korkar, endişelenir, heyecanlanır. Dünya hayatındaki algılarda aynı rüyada olduğu gibi son derece inandırıcıdır. İnsanın beynine ulaşan uyarılar o kadar fazla, detaylı ve nettir ki birçok kişi aksine ihtimal dahi vermeden ömrünün sonuna kadar maddeyi mutlak gerçek zannederek yaşar, ta ki ölünceye kadar. Dünya hayatında maddenin hayal olduğunu inkar eden biri, rüyasında gördüğü maddenin de hayal olduğunu inkar edebilir. Rüyasında karşısındaki insanın omzuna elini koyar ve sorar, "Şimdi ben bir hayal miyim?" Elimi omzunda hissetmiyor musun? Dokunuşumu hissettiğine göre demek ki ben hayal değilim, sen de hayal değilsin der. Sonra gel bırakalım bu konuları, seninle sahil yolunda bir gezintiye çıkalım diyerek arabasına biner. Giderek derinleşen uykusunda gördüğü bu rüya o kadar nettir ki keyifle arabasının kontağını açıp arabaya yavaş yavaş gaz verir ve yola koyulur. Yolda giderken süratten ağaçlar ve yol çizgileri uzamış gibi görünür. Deniz havasını hissederek yanındaki arkadaşıyla yolda hızla giderken birden saatin ziliyle yatağında sıçrar. Uykusundan uyanmıştır. O an arkadaşının, arabanın, soluduğu deniz havasının, sürat hissinin aslında rüyasında gördüğü hayaller olduğunu anlar. Oysa tam da rüyasında gördüklerinin hayal olmadığını, her şeyin gerçek olduğunu arkadaşına anlatmak üzeredir. Maddenin hayal olduğuna itiraz edenler, rüyasından uyanan bu materyaliste aynı konumdadır. Rüyasında gördüklerini gerçek zanneden insan gibi, dünya hayatında gördüklerinin mutlak olduğunu ispatlamaya çalışırlar. Materyalist felsefeyi benimseyenler, özellikle de Marksistler, kendilerine maddenin bir algılar bütünü olduğu anlatıldığında öfkelenirler. Marx'ın, Engels'in, Lenin'in bu konudaki yüzeysel ve cahilce mantıklarından örnekler verir, ateşli açıklamalar yaparlar. Oysa bu kişiler aynı açıklamaları rüyalarında da yapabildiklerini hiç düşünmezler. Rüyalarında da Das Kapital'i okur, mitinglere katılır, polisle çatışmaya girerler. Belki bu çatışma sırasında birinin başına taş isabet eder ve bu yara canını çok fazla yakar. Rüyalarında kendilerine sorulduğunda o an gördükleri şeyleri de mutlak madde zannederler. Tıpkı uyanıkken gördükleri şeyleri de mutlak madde sandıkları gibi. Ama ister rüyada olsun ister günlük yaşamda gördüklerinin, yaşadıklarının, hissettiklerinin hepsi birer algıdır. İngiliz felsefeci David Hume bu gerçek üzerindeki düşüncelerini şöyle ifade etmiştir. Çok samimi olarak kendim dediğim şeye dahil olduğum zaman ben sıcak ya da soğuğa, ışık ya da gölgeye, aşk ya da nefrete, acı ya da lezzete dair özel bir algıya ya da başka bir şeye daima rastlarım. Ben bir algı olmaksızın herhangi bir zamanda kendimi asla yakalayamam ve asla algıdan başka bir şeyi gözleyemem. bu konu yaşamınız boyunca size anlatılmış en büyük gerçeklerden biridir. Çünkü tüm maddesel dünyanın gerçekte bir gölge varlık olduğunu ispatlayan bu konu, Allah'ın varlığının ve yegane mutlak varlık olduğunun anlaşılmasının anahtarıdır. Bu konuyu anlayan insan, dünyanın, insanların çoğunun sandığı gibi bir yer olmadığını fark eder. Dünya, caddelerde amaçsızca dolaşanların, meyhanelerde kavga edenlerin, lüks kafelerde birbirlerine gösteriş yapanların, mallarıyla övünenlerin, hayatlarını boş amaçlara adayanların sandığı gibi gerçekte var olan mutlak bir yer değildir. Sadece bir algılar bütünü, bir hayaldir. Saydığımız insanların hepsi de bu algıları zihinlerinin içinde izleyen birer gölge varlıktır. Ama büyük bir bölümü bunun bilincinde değildir. Bu gerçek, Allah'ı inkar eden materyalist felsefeyi en temelinden çökertir. Marx, Engels, Lenin gibi materyalistlerin madde hakkındaki bu gerçeği duyduklarında paniğe kapılmaları, öfkelenmeleri, yandaşlarını sakın düşünmeyin diye uyarmaları da işte bu yüzdendir. Aslında bu kişiler, algıların beyinde oluştuğu gerçeğini bile kavrayamayacak kadar büyük bir akıl eksikliği içindedir. Beyinlerinin içinde izledikleri dünyayı dış dünya sanmakta, bunun aksini gösteren apaçık delilleri ise şiddetle inkar etmektedirler. Bu gaflet, Allah'ın inkarcılara vermiş olduğu akıl eksikliğinin bir sonucudur. Çünkü Araf suresinin 179. ayetinde inkarcılar için şöyle bildirilmiştir. Kalpleri vardır, bununla kavrayıp anlamazlar. Gözleri vardır, bununla görmezler. Kulakları vardır, bununla işitmezler. Bunlar hayvanlar gibidir. Hatta daha aşağılıktırlar. İşte bunlar gafil olanlardır. Bu noktanın daha ötesini kendi samimi düşüncenizi kullanarak da bulabilirsiniz. Bunun için dikkatinizi toplamanız ve çevrenizdeki cisimleri nasıl gördüğünüz ve onlara nasıl dokunduğunuz hakkında düşünmeniz gerekir. Eğer dikkatlice düşünürseniz, gören, işiten, dokunan, düşünen ve şu anda bu programı dinleyen akıllı varlığın bir ruh olduğunu ve sanki bir tür perde üzerinde madde denen algıları izlediğinizi siz de rahatlıkla hissedebilirsiniz. Bunu kavrayan insan, insanlığın büyük bölümünü aldatan, maddeye dayalı dünya boyutundan uzaklaşıp gerçek varlık boyutuna girmiş olur. Sözünü ettiğimiz gerçek, tarih boyunca pek çok dindar kişi ve önemli felsefeci tarafından anlaşılmıştır. İmam Rabbani, Muhyiddin Arabi, Mevlana Camii gibi İslam alimleri bu gerçeği Kur'an'ın işaretleriyle ve akıl yoluyla bulmuşlardır. George Berkeley gibi bazı batılı felsefeciler de aynı gerçeği akıl yoluyla kavramışlardır. İmam Rabbani, tüm maddesel evrenin bir hayal ve algı olduğunu ve tek mutlak varlığında Allah olduğunu mektubatında şöyle anlatmıştır. Allah, yarattığı varlıkların vücutlarını yokluktan başka bir şey yapmadı. Tüm bunları his ve algı derecesinde yarattı. Alemin varlığı his ve algı derecesinde olup maddi derecede değildir. Gerçek manada dış dünyada yüce Allah'tan başkası yoktur. İmam Rabbani bir başka sözünde insanın muhatap olduğu tüm görüntülerin birer hayalden ibaret olduğunu, dışarıda bir aslının bulunmadığını şu şekilde ifade etmiştir. O mevhum daire hayalde resmedilir. O resmedildiği mertebede de görülür. Ama hayal gözüyle. Fakat dışarıda baş gözüyle görüldüğü sanılır. Ne vaki durum öyle değildir. Dışarıda onun ne ismi vardır ne de izi. Evet, böyle bir durum yoktur ki orada görülsün. Aynaya yansıyan bir kişinin yüzü dahi bu şekil üzeridir. Zira onun dışarıda bir sabitliği yoktur. Elbette onun sabitliği ve görüntüsü her ikisi birden hayaldedir. En iyi bilen Sübhan Allah'tır. Mevlana Camii'de Kur'an'ın işaretleri ve akıl yoluyla bulduğu bu hayret verici gerçeği, kainatta ne varsa hepsi algı ve hayaldir. Ya aynalardaki akislerdir ya da gölgeler gibidir diyerek dile getirmiştir. Ancak bu gerçeği kavrayanların sayısı tarih boyunca hep sınırlı kalmıştır. İmam Rabbani gibi büyük alimler bu gerçeğin kitlelere anlatılmasının sakıncalı olabileceğini, çoğu insanın bunu anlayamayacağını yazmıştır. İçinde yaşadığımız çağda ise söz konusu gerçek, bilimin ortaya koyduğu kanıtlarla açıklanır hale gelmiştir. Evrenin bir gölge varlık olduğu gerçeği, dünya tarihinde ilk kez bu denli somut, açık ve anlaşılır bir biçimde izah edilmektedir. Bu nedenle 21. yüzyıl, insanların yaygın olarak ilahi gerçekleri kavrayacakları ve tek mutlak varlık olan Allah'a dalga dalga yönelecekleri tarihsel bir dönüm noktası olacaktır. 21. yüzyılda 19. yüzyılın materyalist inançları tarihin çöplüğüne atılacak, Allah'ın varlığı ve yaratışı kavranacak, mekansızlık, zamansızlık ve sonsuzluk gibi gerçekler insanların büyük bir bölümü tarafından anlaşılacaktır. Bu dönemde insanlık, asırlardır gözünün önüne çekilen perdelerden, aldatmacalardan ve batıl inanışlardan kurtulacaktır. Bu kaçınılmaz gidişin hiçbir gölge varlık tarafından durdurulması da mümkün değildir. Bu program Harun Yahya'nın Zamansızlık ve Kader Gerçeği adlı eserinden uyarlanmıştır.